Yorumunu yapmakta olduğumuz Yaratılış kitabının 37. bölümündeyiz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda 37. bölüm 21. ayet ile başlayacağım yoruma. Hatırlarsanız Yusuf babası tarafından kardeşlerini bulsun diye yollanmış ve Yusuf kardeşlerini aramaya çıkmıştı. Yusuf sonunda kardeşlerinin nerede olduğunu öğrenmiş ve onlara doğru yaklaşıyordu. Onu uzaktan gören kardeşleri Yusuf'u öldürmeye karar verdiler. Eminim ki Yusuf onlara doğru yaklaşırken uzaktan onu tanımışlardı. Çünkü babasının yaptırmış olduğu renkli giysiyi kuşanmıştı. Bu giysi ona aile içerisinde özel bir konum sağlıyordu. Yusuf'un konumu kardeşlerinden daha üstündü ve kardeşleri bunu biliyordu. Babasının Yusuf'a verdiği sevgi, Yusuf'a gösterdiği ilgi, kardeşlerinin Yusuf'u kıskanmalarına ve ondan nefret etmelerine neden olmuştu. İşte böyle bir fırsat ellerine geçince de Yusuf'u öldürmek istiyorlar. O anda onların benliğini saran müthiş bir kıskançlık ve nefret vardı. Ruben babasının yatağını kirlettiği için zaten ilk oğulluk hakkını yitirmişti. Ama bu olayda az da olsa biraz sağduyu ve merhamet gösterecektir. Yaratılış 37. bölüm 21. ayette şöyle diyor. Ruben bunu duyunca Yusuf'u kurtarmaya çalıştı. Canına kıymayın dedi. Ruben onların önünü almasaydı eminim ki Yusuf'u o anda öldüreceklerdi ama Ruben şu öneride bulundu. Kan dökmeyin kardeşlerim. Onu şu ıssız yerdeki kuyuya atın. Ama kendisine dokunmayın. Amacı Yusuf'u kurtarıp babasına geri götürmekti diyor Yaratılış 37 ayet 22'de. Yani Ruben Yusuf'u kurtaracaktı. Kurtarmak istiyordu. Yusuf yanlarına varınca kardeşleri sırtındaki renkli uzun giysiyi çekip çıkardılar diyor 23. ayette. Ve onu susuz boş bir kuyuya attılar. Boğa güreşinde kullanılan bir bez parçası vardır. Biraz masa örtüsüne benzer değil mi? Rengi kırmızıdır. Boğayı en çok kızdıran renktir bu kırmızı rengi. Boğa güreşçisi boğanın önünde bu kırmızı bezi salladığında boğa hemen ona saldırır. Yusuf'un kardeşleri de Yusuf'un renkli giysisini görünce kırmızı bez görmüş boğa gibi kudurdular. Çünkü biliyorlardı ki ona bu giysiyi babaları özel olarak yaptırmıştı. Ve aynı zamanda bu giysi babasının Yusuf'u ne kadar çok sevdiğini gösteriyordu. Renkli giysi aile içerisinde Yusuf'un konumunu belli ediyordu. Hemen sırtındaki o renkli kollu uzun giysiyi çekip çıkardılar. Gerçekten de hem Yusuf'tan hem de sırtındaki renkli giysiden nefret ediyorlardı. Yusuf'un üzerinden giysiyi çıkardıktan sonra kendisini susuz boş bir kuyuya attılar. Yemek yemek için oturduklarında Gilat yönünden bir İsmailli kervanın geldiğini gördüler. Develeri kitre, pelesenk, laden yüklüydü ve Mısır'a gidiyorlardı diyor Yaratılış 37, 24 ve 25. ayetlerde. Şimdi kervanın onlara doğru gelmekte olduğunu görünce bu kez Yahuda kardeşlerine kardeşimizi öldürür, suçumuzu gizlersek ne kazanırız dedi. Gelin onu İsmaillere köl olarak satalım. Böylece canına dokunmamış oluruz. Çünkü ne de olsa o kardeşimizdir. Aynı kanı taşıyoruz. Kardeşleri bu öneriyi kabul ettiler. Bu kez Rab Yahuda'yı kullanıyor. Önce Yusuf'u öldüreceklerdi. Sonra Ruben Yusuf'u kurtarmak için onun kuyuya atılmasını önerdi. Zavallı Yusuf. Onu İsmaillere satarlarsa onlar da onu Mısır'da köle olarak satacaklardı. Ve Yusuf'u bir daha görmeyeceklerdi. O günlerde kölelik bir çeşit ölümdü. Köle olarak satılan kişi bütün insanlık haklarını kaybediyor ve insanlık haklarına ölmek zorundaydı. Bedensel olarak bir varlık sürdürürdü ama hiçbir hakkı yoktu. Efendisinin dediğini yapma zorundaydı. Efendisi onu istediği zaman istediği kişiye satabilir ve hatta öldürebilirdi. Genelde köle belli bir miktara satın alındığı için onu öldürtmek ya da öldürmek bir yarar getirmezdi. Kısacası kölelik bir çeşit ölümdü diyebiliriz. 28. ayette şöyle diyor: Midyanlı tüccarlar oradan geçerken kardeşleri Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar ve 20 gümüşe İsmaililere sattılar. İsmaililer Yusuf'u Mısır'a götürdüler. Acaba kutsal kitap neden Midyanlı tüccarlardan söz ediyor? Daha önce kervanın İsmaililere ait olduğunu yazdı. Şimdi ise onlara Midyanlı tüccarlar diyor. Yine aynı ayette onlara İsmaililer diyor. Kimlerdi bu insanlar? Acaba bu yazıları kaleme alan kişi hata mı yapmıştı? Burada bir çelişki mi var? Hayır, burada ne bir hata ne bir çelişki vardır. Bir kez bir öğrenci kutsal kitap öğretmenlerinden birine gidip ona bir liste vermiş. Listede kutsal kitapta iddialı ayetlerin yerleri belirtilmişti. 1000'in üzerinde iddialı ayet vardı listede. Kutsal kitap öğretmeni listeyi gözden geçirmiş ve öğrenciye "Benim bulduğum tek bir hata var. O da kutsal kitapta değil, bana verdiğin listededir." demiş. İşte o listede sözde hatalardan biri az önce belirttiğim İsmailli Midyanlı olayı idi. Bu yanlış anlaşılan noktaya açıklık getireyim. Ama önce şunu belirteyim. Aslında kutsal yazılardan nefret eden eleştiriciler kitabı eleştirirken onun hatalarını ortaya çıkaracakları yerde kutsal kitabın ne kadar doğru olduğunu ispatlarlar, kanıtlarlar. Hata bulayım derken kutsal kitabın haklılığını onaylamış olurlar. İsmailliler, İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelen insanlardı. Öyleyse Midyanlılar kimlerdi? Değerli dostum, bunlar da İbrahim'in oğullarından biri olan Midyan'ın soyudur. İsmail, İbrahim'in Hacer'den doğan oğluydu. Midyan ise İbrahim'in Ketura'dan doğan oğluydu. Hatırlarsanız Sara öldükten sonra, yani İbrahim'in karısı Sara öldükten sonra İbrahim Ketura adında bir kadınla daha evlenmişti. Midyan bu kadının İbrahim'e doğurduğu oğuldu. Bunlar aslında hep hısım ve akrabadırlar. Yusuf'u bu insanlara satanların da onlarla uzaktan bir akrabalığı vardır. Bu olay yer aldığı zaman tam İsrailli 12 kişi vardı. Yakub'un adı İsrail idi. Ama onun 12 oğlu gerçek İsrailliydi. O günlerde kaç tane İsrailli vardı dersiniz? Tam olarak bilemeyiz ama haydi birkaç yüz diyelim. Ya da Midyanlılar, herhalde bunlar İsmaillilerden daha azdılar ama yine birkaç yüz diyelim. Vurgulamak istediğim nokta şudur. Bunlar akraba olduklarına göre kervan yolculuğunu birlikte yapmayı düşünmüş olabilirlerdi. Mısır'a giden kervan yolu beklenmedik tehlikelerle doluydu. Uzak akraba olsalar bile sayıları kabarık olursa bir çeşit koruma teşkil ederdi. Öyle sanıyorum ki o kervanda hem İsmailliler hem de Midyanlılar vardı. Akraba sayılan iki halkın bu şekilde birlikte yolculuk etmesi en doğal bir şeydi. Tanrı sözü ruhsal açıdan yaşam sağladığı kadar sağduyuya karşı gelmeyen bir kitaptır. Onu okurken izin verin, Rab sizin hem yüreğinize hem de aklınıza konuşsun değerli dostum. Kutsal kitapta abuk sapık hiçbir şey yoktur. Kutsal kitapta değerli dostum bir çelişki yoktur. Abuk sapık konuşan sadece insandır. Çelişki içerisinde olan sadece insandır. Bizim tüm yaşamımız karmaşıktır. Kutsal kitap ise bize kim olduğumuzu, Rab ile bağlantı kurabilmemiz için ne yapmamız gerektiğini açıklayan ve sağduyudan ayrılmayan bir kitaptır. Kutsal yazıların kendi varlığında iddialı konu yoktur. İddialı olan insanın kendisidir. Ve kutsal kitap, değerli dostum, yüzyılların, bin yılların saldırılarına göğüs germiştir ve halen de germektedir. Evet, kardeşleri Yusuf'u İsmaililere köle olarak sattılar. Yusuf, kervanla birlikte Mısır'a gide dursun. Yaratılış 37. bölüm 29-31 ayetler arasında şöyle diyor. Kuyuya geri dönen Ruben, Yusuf'u orada göremeyince üzüntüden üstünü başını yırttı. Kardeşlerinin yanına gidip, çocuk orada yok dedi. Ne yapacağım şimdi ben? Bunun üzerine bir erkeç keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kana buladılar. Kardeşleri Yusuf'u İsmaililere satarken herhalde Ruben orada değildi. Orada olsaydı ya karşı gelirdi ya da başka bir şey düşünürdü. Daha sonra öbür kardeşler Yusuf'a ne olduğunu söylemiş olsalar gerek. Çünkü kardeşler hep birlikte aynı yalanı uydurup babaları Yakub'a söyleyeceklerdi. Ruben de ister istemez öbür kardeşleriyle birlikte Yusuf'un aile evinden uzaklaştırılmasına alet olmuştu. Babalarına bir şeyler uydurup söyleyeceklerdi. Yakup, Yusuf'un özel giysisini çok iyi bilirdi. Özel olarak bunu Yusuf için yaptırmıştı. İşte o renkli giysiyi bir erkeğin kanına buladılar. Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kana buladılar. Giysiyi babalarına götürerek bunu bulduk dediler. Bak bakalım oğlunun mu değil mi? Yaratılış 37, 31 ve 32. ayetler. Kurnaz bir oyun değil mi değerli dinleyicilerimiz? Sanki Yusuf'u hiç görmemişler gibi davranıp oğlunun giysisi bu mu diye renkli giysiyi babalarına götürüyorlar. Bunu babalarına sormak gereksizdi. Hem Yakup hem de oğulları o giysiyi iyi biliyorlardı. Yakup için giysi oğluna olan sevgisini, kardeşleri için de nefretlerini dile getiriyordu. Yakup bu giysiyi görünce hemen yıkıldı. Tanımıştı çünkü. Zaten onların da tasarısı buydu. Evet, bu şekilde Yakup'u aldattılar. Yakup giysiyi tanıdı. Evet, bu oğlumun giysisi dedi. Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek. 33. ayet. Şimdi bu kardeşlerin yaptığına bakalım. Keçilerden birini boğazlayıp kanını Yusuf'un giysisi üzerine sürdüler. Yayınlarımızı düzenli şekilde dinleyen dinleyicilerimize şu soruyu sormak istiyorum. Bu keçi ya da oğlak meselesi, teke meselesi başka nerede geçmişti acaba? Hatırlıyor musunuz? Yine bir oğlak derisi kullanılarak kandırılan başka bir babayı hatırlıyor musunuz? Annesi Rebeka ile Yakup, İshak'ı kandırıp da Esav'ın ilk oğulluk hakkını ve ilk oğula düşen kutsamayı almak için buna benzer bir düzenbazlık yapmışlardı. Bunu hatırladınız mı? Bir oğlak kesilip etinden lezzetli bir yemek yapılmış ve derisi de Yakup'un kollarına ve boynuna takılıp onu babasına Esav diye yutturmuşlardı. Şimdi ne oluyordu? Şimdi ise Yusuf'un kardeşleri bir keçinin kanını kullanarak babaları Yakup'u aldatıyorlar. Yusuf'un giysisini ona uzatıp bunu tanıyor musun diye ona soruyorlar. İşte bu giysiyi dağda bulduk. Görünüşte vahşi bir hayvan onu parçalamış. Onu aldattılar, kandırdılar. Zavallı Yakup, sevgili oğlu Yusuf'un vahşi bir hayvan tarafından parçalanıp öldürüldüğüne inandı. Şimdi bir noktaya dikkatinizi daha çekeyim. Yakup babasını hangi yolla aldattıysa kendisi de oğulları tarafından değerli dostum aynı şekilde kandırıldı. Başka bir deyişle, Yakup ektiğini biçti. Kutsal yazılar bu konuda bize çok açık ve net bir şekilde diyor, kandırılmayın, Tanrı'yla alay edilmez. Herkes, ama herkes ne ekerse onu biçecektir. Ektiğine benzer bir şey biçeceksin demiyor. Ektiğinin tam benzeri bir şey biçeceksin. Ona yakın bir şey biçeceksin demiyor. Ne ekersen onu biçeceksin diyor. Yani kötülük ekersen kardeşim kötülük. İyilik ekersen iyilik. Bedene ekersen bedenden, ruha ekersen de ruhtan biçeceksin diyor. Yani ektiğinin aynısını, tıpa tıpını biçeceksin. Bu Yakup adındaki adam gerçekten ekmişti. Hem de nasıl? Düzenbazlık, aldatı ekti ve şimdi kendisi de bir baba konumuna gelince, bir baba olunca aldatmış olduğu babası gibi aldatılıyor. Arpa ekersen arpa, buğday ekersen buğday, delice ekersen delice biçeceğiz. Diken ekersen diken. Bu kural her alanda geçerlidir. Fiziksel alanda olduğu kadar, değerli dostum, ahlaksal ve ruhsal alanda da geçerlidir. İmansızın hayatında olduğu kadar, imanlının hayatında da geçerlidir. Dostum, Rabbin çocuğuysan, sakın aldanma. Günah işleyip de bu günahın etkisini hayatında biçmeyeceğini sanıyorsan, yanılıyorsun. Evet, Rab ise senin bütün günahların için öldü. Ve Mesih'in kanı bizi her günahtan temizler. Evet, kurtuluş güvencen vardır. Kurtuluşun sağlamdır. Ancak her günahın yarattığı fiziksel etkiler vardır. İşte insan ektiğini biçer kuralı bu alanda geçerlidir. Hırsızlık yapmışsan ve daha sonra Rab'be iman etmişsen bağışlanmışsındır. Ama hırsızlık yaptığın için polis tarafından yakalanmışsan, Rab'de bağış bulsan da hapse girmek ya da o hırsızlığın cezasını çekmek zorundasın. Günahın ürünü budur. İmanlı olarak da günah işlememeye dikkat etmeliyiz. Rabbin bu değişmez yasası hatır sormaz. İmanlı olsun ya da olmasın, yaşamına günah ekersen değerli dostum, evet yaşamına günah ekersen, günahın ürünü olan cezayı da biçeceksin. Tabi günahın tam karşılığı olan sonsuz ölüm yargısı İsa'ya yüklendi. Yani biz İsa Mesih'e iman ettiğimiz zaman İsa Mesih bizim geçmiş, şimdiki ve gelecek günahlarımızın cezasını ödedi. İsa'ya iman edenin gerçekten günahları bağışlanır ve o insan sonsuz yaşama kavuşur. Tanrı çocuğu olan bir kimse bu yaşamı kaybetmez. Ama günahın karşılığını fiziksel açıdan çeker. Fiziksel açıdan ne ekersen onu biçeceğiz diyor Tanrı'nın sözü. Evet, şimdi Yakup'un durumuna dönelim. Yakup üzüntüden üstünü başını yırttı. Beline çul sardı. Oğlu için uzun süre yas tuttu. Bütün oğulları, kızları onu avutmaya, onu teselli etmeye çalıştılarsa da o avunmak istemedi. Oğlumun yanına, ölüler diyarına yas tutarak gideceğim diyerek oğlu için ağlamaya devam etti. Yaratılış 37, 34 ve 35. ayetler. Yakup'un bu hali onun Yusuf'u ne kadar çok sevdiğini gösterir. Evet, bir açıdan onun bu yas tutuşu Yusuf'u ne kadar derin bir sevgiyle sevdiğini gösterir ama aynı zamanda Yakup'un hala iman yoluyla yürümediğini de gösteriyordu. Peniel'deki tecrübesini herhalde hatırlıyorsunuz. Rab onun gururunu orada kırmıştı. Peniel'de Yakup'un bedensel istekleri kırılmıştı ama şimdi iman ile yürümesini öğrenecekti. Bunu daha öğrenmemişti. Aslına bakacak olursak Yakup'un imanı son olarak İbraniler kitabında açıklanıyor. Yani İncil'den İbranilere mektubunda. Yakup'un tüm hayatı boyunca iman ile yürüdüğünü göremeyiz. Ancak ölümünden az önce oğullarını kutsarken iman gösterdi. Yakup'un Yusuf için yas tutuşunu Davut peygamberin kendi küçük oğlu için tuttuğu yas ile kıyaslayabiliriz. Davut peygamber de ağladı ama iman ile geleceğe baktı. Rab'be yakarırken bir gün ölmüş olan çocuğu ile birlikte olacağını bilerek dua yükseltti. Burada Yakup'un yas tutuşuna baktığımız zaman onun imanı ile geleceğe baktığını söyleyemeyiz. Belki siz de kısa bir süre önce sevdiğiniz bir kişiyi yitirdiniz, kaybettiniz. Belki de onun yasını tutuyorsunuz. Bizler de Münir adında çok sevdiğimiz değerli bir kardeşimizi kaybettik ve gerçekten onu yitirmemiz bize çok büyük bir acı oldu. Ve onu gerçekten de unutamıyoruz. Evet, siz de belki böyle bir durumdasınız. Ama size şunu diyeceğim, değerli dostum, Rabbe güvenerek iman ile geleceğe bakınız. Biz geleceğe bakıyoruz. Bizi teselli eden nokta budur Münir açısından. Münir'in Rabbin yanına gittiğini biliyoruz. Evet, o Rabbin çocuğuydu. Burada yaşadığı sürece Rabbe sadık kaldı, hizmet etti ve genç yaşında Rabbin yanına gitti. Biz onu son günlerinde gördüğümüz zaman Tanrı'nın onu ne kadar hazırladığını ve bu Münir kardeşimizin Tanrı'ya gitmekte ne kadar sakin ve emin olduğunu gördüğümüzde bu bize büyük bir teselli oldu. Değerli dostum, siz de Rabbe güvenerek iman ile geleceğe bakınız. Yas tutmakla sevdiğiniz kişiyi geri getiremeyeceğinizi biliyorsunuz. Bir açıdan iman adımını atmışsınızdır. Eğer Rabbe iman etmişseniz ve kaybettiğiniz kişi de Rabbe iman etmişse, sen de Davut peygamber gibi iman gözüyle geleceğe bak. Çünkü ileride bir gün kaybetmiş olduğunuz kişiyi göreceksiniz. O kişiye kavuşacağınız emindir. O zaman bir daha ondan ayrılmayacaksınız. Gelecek konusunda imanı olmayanlar gelecek yokmuş gibi yas tutarlar, gözyaşı döküp dövünürler. Ama sen imanlı kardeşim, geleceğe imanla bakıp yüreklen. Münir kardeşimizi kaybettikten sonra şu ilahiyi yazdık. Gökyüzünde kendine hazineler biriktir. Geçicidir bu dünya, sonsuz yaşam Tanrı'da. Bende sonsuz yaşam var. Bunu Mesih'ten aldım. Bana bir miras verdi, sonsuza dek kalıcı. Sahip olduğum miras hep yenidir, çürümez. Orada hep gündüz vardır, gecede asla olmaz. Yüreğim anlatılmaz, büyük sevinçle coşar. Çünkü orada hiçbir şey eskimez ve çürümez. Gözlerinden yaşları silecektir Rabbimiz. Orada ne yas, ne ölüm, ne ayrılık olacak. Kardeşlerle birlikte olacağız hep orada. Tanrımızın kendisi aramızda olacak. Rabbin çocuğu olanın sonsuz bir mirası vardır. Rabbin çocuğu olanın artık Rabbin yanında olduğunu biliyoruz. Çünkü Tanrı'nın sözü böyle diyor. Münir kardeşimizin de Rabbin yanında olduğunu biliyoruz. Orada, o ebedi yerinde, sonsuz cennette Tanrı'nın yanındadır. Ve bir gün onunla birlikte olacağız. Bir gün imanlıların hepsi bir arada olacak ve Tanrımız bizim aramızda olacak, bizimle birlikte yaşayacaktır. Şimdi Yaratılış kitabının 37. bölümün son ayetine bakalım. Bu arada Midyanlılarda Yusuf'u, Mısır'da Firavun'un bir görevlisine, muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar diyor. Yusuf'u burada bırakacağız ve 39. bölümde yine onun öyküsüne devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz.